أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Dördüncü bölümü bitirmiştik. En son peygamberimizin sebebini bilemediği bir üzüntü içerisinde olduğunu, normalde hayatı gayet rahat, ailesi, malı mülkü, her şeyi yerinde, ama o mutlu değil çünkü toplumun gidişatından rahatsız idi. Kendisi peygamberlik nedir beklemiyor, peygamberliğin ne olduğunu da bilmiyor, kitap nedir bilmiyor. O güne kadar da hayatında ne kitaptan bahsetmiş, ne ahiretten, ne cennetten, cehennemden, ne imani diğer bir takım meselelerden, böyle konuları bilmez ve de bahsetmemiş iken Allah Azze ve Celle ona peygamberlik vereceği son zamanlarda, özellikle son zamanlarda ona yalnız kalmayı hoş gösterdi ve Allah Resulü yanına yiyecek alıyor ve dağa çıkıyordu. Dağda birkaç gün, bazen birkaç hafta kalıyordu yiyeceği bitene kadar. Sonra iniyordu tekrar, biraz durduktan sonra, bir şeyler daha yanına aldıktan sonra yine dağa çıkıyordu. Allah Azze ve Celle ona bu şekilde yalnız kalmayı hoş gösterdi İbn-i İshak'taki rivayete göre. Yani Allah'ın onun kalbini bu şekilde yönlendirdiğini görüyoruz. Bazen biz bir şeye kendimiz karar verdiğimizi zannederiz, ama aslında karar veren değil, karar verdiren önemli. Farkında olmadan yönlendiriliriz. Hazreti Musa'nın beşiğini yönlendiren, Firavun'un sarayına doğru götüren Allah, Musa Aleyhisselam gençliğinde bir adam öldürüp de oradan kaçtığında yine onu yönlendiren, istediği istikamete götüren, orada onu 10 yıl eğitime alan ve sonra peygamberlik veren Allah, daima aslında hayatımızı yönlendiren O'dur. Bazen bunu hissederiz, bazen farkında olmayız. Ama aslında Allah Azze ve Celle sürekli olarak yönlendirme yapmaktadır. Yalnızca peygamberiyle, kitabıyla değil, aynı zamanda bazen gösterdiği rüyalarla, bazen ilham ile, Allah'ın bildiği usullerle, yöntemlerle Allah Azze ve Celle insanı yönlendirir, hakka doğru yönlendirir. İnsana düşen vazife bu yönlendirilmeyi kabul etmektir. Kabul etmeyebilir, reddedebilir. Şeytanı reddetmesi gibi Allah onu da yönlendirdi. Allah'ın her bir emri aslında bir yönlendirmedir. Şeytana Hazreti Adem'e secde et demesi ondaki hastalığı gidermek için tedavi idi. Hastalığa müdahaleydi, ona bir yönlendirmeydi. Ama o bunu kabul etmedi. Demek ki insan kendisine Allah tarafından yapılan yönlendirmeyi kabul edebilir, etmeyebilir. Yani hakikatte hidayet Allah'tan olmuş olmaktadır. Yönlendiren Allah'tır. Sevdiren, doğruları sevdiren Allah'tır. Doğruya yönlendiren Allah'tır. Doğruyu gönderen Allah'tır. Kulun yapması gereken şey bu yönlendirmeyi kabul etmektir. Kulun cenneti kazanması bununla olmaktadır. Kabul etmekte ve bu yola girmekte. Cennet bununla kazanılmaktadır. Yoksa aslında doğruyu kendisi keşfetmiyor, kendi kendini yönlendirmiyor. Hakikatte Allah yönlendiriyor. Herkes Allah hakka doğru yönlendiriyor. Ama birisi kabul ediyor, o yola giriyor. Birisi kabul etmiyor, girmiyor. Yani cüz'i iradenin etkisi bu kadar. Hidayet veren yine Allah. Biz cüz'i irademizle hidayet yolunu kendimiz bulmuyoruz. Kendi kendimize hidayet etmiyoruz. Eden Allah, insan sadece o hidayeti kabul ediyor ve o yola giriyor. İşte Hazreti Peygamber de bu şekilde bir yönlendirilme içerisinde yalnız kalmak kendisine hoş gösterilmiş. Çünkü bir vazife verilecek ve temizlenmesi, kafasının kafa karışıklığından kurtulması lazım. Kafası karışık bir insana demek ki Allah Azze ve Celle görev vermek istemiyor. Çünkü hakikati, hakkı tam olarak anlayamayacaktır. Yani kafası net, çok karışık olmayan insanlar hakikatleri daha iyi anlarlar. O yüzden mesela bugün çok yoğun iş hayatı içerisinde koşturanlar ya da iş hayatı olmasa da eğlence hayatı da olabilir bu. Her neyse sonuçta çok yoğun olan insanların hakkı anlaması zorlaşmaktadır. Çünkü kafası zaten karışıktır, doludur, zamanı azdır, kalbinde de kafasında da boş yer azdır. Bu durumda da hakkı kabul zor olmaktadır. Onun için Kur'an-ı Kerim yeryüzünde gezilmesin emreder. Gezin, dolaşın, biraz kafanı sakinleşsin, biraz düşünecek hale gelin. Yani nereden geldim, nereye gidiyorum, ne olacak sonum? Yani bu kadar kainat boşu boşuna yaratılmış değil herhalde. Mutlaka bunun bir sonu var, bir hesap kitap olmalı. Herkesin yaptığı yanına mı kalacak yani? İyilerin iyiliğinin, iyiler yaptığı iyiliğin mükafatını görmüyor, kötüler cezasını görmüyor. Bu böyle mi olacak yani? Hani gezin, dolaşın, sakinleşin biraz tabiatta ve düşünün biraz. İşte tüm peygamberler aynı yoldan geçirilmişler, aynı eğitimle eğitilmişler. Kafaları gereksiz şeylerden uzaklaşmış, tabiat içerisinde tefekkür imkanı bulmuş ve Allah Azze ve Celle ondan sonra onlara peygamberlik görevi vermiş ve meseleyi iyi anladıkları için hiçbirisi de görevinden dönmemiş. Bir tane peygamber görevini bırakmış, döneklik yapmış değil. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın yapmış olduğu şey de döneklik değil. Sadece o insanlara kızıp, onlar çünkü laf anlamıyorlardı, onlara kızıp başka bir yere gidip tebliğ etmek. Yani bunlar anlamıyor, başkalarını anlatayım. Yoksa hiçbir peygamber görevini terk etmiş değil. Belki görev yerini terk etmiş oldu Yunus Aleyhisselam. Yoksa görevini terk etmiş değildi aslında. Yani hepsi böyle bir eğitimden geçirildiği için Allah ile diyalog sağlayarak, Allah'ı severek, Allah'ı tanıyarak görev aldıkları için hiçbirinde bir döneklik yok. Allah seçti mi tam seçiyor yani. Allah'ın seçtiğinde hata olmuyor. Çünkü Allah gaybı bilendir. Seçti mi de tam seçmektedir. Ve işte seçmiş olduklarını da bu şekilde eğitmektedir. Demek ki öncelikle karakterli insanlar seçilmeli. Kafası çalışan, kalbi çalışan, şahsiyetli insanlar seçilmeli. Hakikat arayan insanlar seçilmeli ve bunlar da bir müddet yalnız kalması sağlanılmalı. Düşünmesi sağlanılmalı. O düşüncenin yoğun olduğu dönem, o dönemde elde ettikleri ona hayat boyu lazım olacak. Bir benzin gibidir. Yani o dönemde elde ettikleri sadece bir sene, iki sene lazım olacak olan şeyler değil, hayat boyu kendisine gerekecek, bu davada ilerlediği müddetçe, ölünceye kadar kendisine gereken gıdayı alıyor aslında. Belki bazen birkaç gün, belki birkaç ay sürüyor bu tefekkür dönemi. Ama o dönemde hayat boyu kendine gereken bir takım gerek bilgilere, gerek maneviyata, gerekse Rabbiyle diyaloğa sahip olmaya başlıyor ve o ona hayat boyu lazımdır. İşte bu olmayınca bu davaya katılanlar çok kısa sürede dökülebilmektedir. Tefekkür aşamasından geçmeyince, yalnız kalıp düşünme aşamasından geçmeyenler, bunlar bir müddet sonra adeta sanki pişman olmuş gibi, yanlış bir yola girmiş de sanki pişmanlık duymuş gibi bırakmakta yahut da dayanamadığı için bırakmaktadır. Yani Allah'ı tanımadan ve sevmeden bu yolda uzun süre dayanılamaz. Bu dökülmelerin sebebi, en büyük sebebi bu. Hakiki imana ulaşmamış olan insanlar uzun süre dayanamazlar, uzun nefesli olamazlar. İşte Allah Azze ve Celle peygamberlerinin uzun nefesli olması için önce onlara bu şekilde yalnız kalmayı sevdiriyor ve ondan sonra onlara vazife veriyor. Ve peygamberimiz 40 yaşında, yani asıl olan rivayetler bu şekildedir. Ve dağa çıkıp dağda böyle bir müddet kalıyor, iniyor, kalıyor, iniyor filan. Bu şekilde devam ederken bir gün melek gelip kendisine vahiy getiriyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem daha vahyin başlamasından evvel de bir takım sesler duyduğunu, dağlardan, taşlardan ya Resulallah diye bir takım sesler duyduğunu, kendisine selam veren taşların olduğunu, bunları duyduğunu ifade eder. Yani aslında Allah Azze ve Celle onu taşlardan duyduğu o seslerle de peygamberliğe hazırlamış. Yani sadece tefekkür ile değil, sadece haramlardan koruyarak değil, soylu, şerefli bir aileden gelmiş olmasıyla değil, ona kazandırdığı özel kabiliyetlerle değil, aynı zamanda dışarıdan da bu şekilde desteklerle, yani duyduğu bir takım seslerle ya Resulallah gibi taşların, kayaların, ağaçların kendisine selam vermesiyle bu şekilde aslında Allah Resulü görevine hazırlanıyor ve belki o anda ne olduğunu anlamıyor. Belki bunları öyle normal bir açıklayamadığı bir ses gibi düşünüyor. Yanlış mı duydum acaba diyor. Sağa sola bakıyor belki. Belki bir şeyin farkında değil hala. Çünkü vahiy geldiği zaman da hala tam anlayamıyor. Yani vahiy gelmeden evvel de taşların, ağaçların kendisine bu şekilde hitap etmelerini tam olarak anlayabildiğini zannetmiyorum. Çünkü vahiy geldikten sonra da hala bu başıma gelen neyin nesidir gibi böyle soru işaretleri oluşuyor kafasında. Çünkü böyle bir şey beklemiyor. O anda belki ağaçların, taşların öyle kendine selam vermesini ya yanlış duydum gibi belki de düşünüyor. Belki kalbinde bir takım şeyler hissediyor ama tam bir karar da veremiyor. Yani ya Resulallah diyorlar kendisine ama o buna rağmen kendisini Resulullah olarak görmüyor. Ne olduğunu da bilmiyor. Demek ki Bunlar belki onu sadece hazırlamak için, maneviyatını güçlendirmek için, ileride meseleyi anladığı zaman bunları da hatırlasın diye, peygamber olduğunda geçmişi de hatırlasın, zaten böyle sesler daha evvel de duyduğunu hatırlasın ve daha da mutmain olsun diye. Yani bu sesleri duyduğunda aslında Efendimiz anlamıyor da mutmain de değil, ne olduğunu da bilmiyor. Ama ileride anladığı zaman, melek geldiğinde, kendisine vahiy getirdiğinde ve kendisinin peygamber olduğunu, kendisine Varaka gibiler söylediğinde, geçmiş bu olayları hatırlasın ve daha da mutmain olsun. Yani bunlar aslında geçmişi hatırlaması için aynı zamanda. Mesela Kur'an-ı Kerim ve Duha suresinde ne buyuruyor? Elem yecidke yetimen fe'ave. Hatırla o vakti ey Resulüm, sen yetim değil miydin? Allah seni yetim olarak bulmadı mı? Seni barındırmadı mı? Geçmişi hatırlatıyor. Sen ne yapacağını bilemez vaziyette değil miydin? Ve vecedeke dâllen fehede. Sana hidayet etmedi mi? Hatırla geçmişi. Yani Allah Azze ve Celle geçmişini hatırlatıyor. Böylece şu anda içinde bulunmuş olduğu durumun ne olduğunu daha iyi anlamasını sağlıyor. Yani geçmişte de sana nimet vermişti. Bu da öyle bir nimet. Peygamberlik. Bu da öyle bir nimet. Yani sen ilk defa nimetle karşılaşıyor değilsin aslında. Geçmişi hatırla. Sen aslında çocukluğundan beri bir koruma altındaydın. Allah ona geçmişteki nimetleri de hatırlatıyor. Bu olayları ileride düşündüğü zaman geçmiş nimetleri de hatırlayacak. Evet diyecek, geçmişte de şöyle olmuştu, çocukken de böyle olmuştu. Hepsini hatırlamaya başlayacak. O zaman kalbi daha rahat edecek. Evet, ben Resulullah'ım. Allah beni seçmiş. Bunu daha iyi anlamasını sağlıyor yani bu olay. Yoksa o sırada kendini, peygamberliğini anlamıyor yani. Ağaçlar taşlar kendisinden selam da verseler ondan bir şey anlamıyor aslında. O zaman neden bu olay gerçekleşiyor? İleride anlayacak. İleride anlayacak ve ileride anladığı zaman geçmişi düşünecek ve daha da mutmain olacak. Ve bazı rivayetlerde Efendimiz'e gelen ilk vahyin sadıka rüya şeklinde olduğu bildirilmiştir. Yani uyku ile uyanıklık arasında bir durum. Tam uyanık değil, tam uyku da değil. Uyku ile uyanıklık arasında bir durumdayken melek gelip de kendisine oku dedi. Bildiğiniz gibi ma ene biqar dedi Resulullah. Ben okuma bilmem, okuyucu değilim. Okuma bilen biri değilim. Bunu söyleyince melek kendisini tuttu ve sıktı. Yine oku dedi. Ben yine okuma bilmem deyince yine tuttu, sıktı. Yine oku dedi. Efendimiz diyor ki o kadar sıktı ki canım çıktı zannettim. Bir daha sıkmasın diye korkumdan dedim ki ne okuyayım. İşte o zaman Alak suresinin ilk 5 ayeti geldi. İkra bismi rabbikellezi halak. Nasıl okuyacak? İşte onu söylüyor. Oku ama kafana göre rastgele bir okuma değil. Bismi rabbik. Rabbinin adıyla. Rabbinin adıyla oku. Ellezi halak. O Allah, o Rab ki yarattı. İlk 5 ayet nazil olmuş oldu ve peygamberimiz peygamber olmuş oldu. İlk 5 ayet, Alak suresinin ilk 5 ayetiyle peygamberlik verilmiş oldu, nebi olmuş oldu yani. Resul olması birçok alime göre ya eyyuhel müddessir kum fe enzir, kalk uyar ayetiyle olmuştur. Bu Alak suresinin ilk 5 ayetiyle nebi olmuş oldu. Her Resul nebidir ama her nebi Resul değildir. Nebi kimdir, Resul kimdir? Bu konuda farklı görüşler var. Her neyse, sonuçta Efendimiz peygamber olmuş oldu. Biz peygamber diyoruz. Peygamber Resul'e de denir, Nebi'ye de denir. İkisini de kapsar. Allah Resulü Nebi olmuş oldu bu ayetlerle. Ekseriyete göre 40 yaşında peygamber olmuş oldu. Ama yani bazı görüşlere göre 41 yaşında. Burada miladi olarak da tarihini vermiş, 6 Ağustos 610 tarihinde. Yani miladi olarak o gün, o gün vahyin geldiği gün miladi olarak neydi, hangi tarihti? Hani merak edersek yapılan hesaplamalar bu şekilde olduğunu gösteriyor. Ama tabi Ramazan ayında, yani kameri olarak düşünürseniz, Ramazan ayı kameri aylarla düşünürseniz, kameri takvime göre düşünürseniz, Ramazan ayında gerçekleşti bu olay, 17 Ramazan'da. Ama şemsi olarak, yani güneş takvimine göre düşünürseniz 6 Ağustos. Ona denk gelmiş oluyor. Şimdi burada Allah Resulü'nün ben okuma bilmem demesi üzerinde az bir şey durmak lazım. Peygamberimizin ben okuma bilmem demesi ve Cebrail'in onu sıkması gösteriyor ki ilim talebesi ben okuma bilmem, benim vaktim yok, ben yapamam, edemem dememeli. Çünkü öyle dediği zaman Cibril aleyhisselam razı olmuyor, Allah azze ve celle razı olmuyor ve Cibril onu sıkıyor. Yani niye böyle söylüyorsun, yapamam, edemem gibi neden böyle konuşuyorsun? Aslında yani Cebrail onu sıkmasının bir manası olmalı. Çünkü peygamberimiz ne diyor? Yani canım çıktı zannettim diyor. Öyle sıktı ki, yani sanki bir bakıma şefkat tokadı gibi, sanki bir bakıma ikaz gibi yani. Normal bir olay değil yani, sıkma olayı normal bir şey değil. Mesela sıkmadan da bir kez daha oku diyebilirdi ama sıktı ya, neden sıktı? Yani demek ki okuma kendisine teklif edilenler, oku denilenler, kitap oku, gel medrese oku, işte okul oku diyen denilenler, yapamam, edemem, vaktim yok falan şu bu derlerse, demek ki Allah Azze ve Celle onları bir şekilde sıkacaktır. Belki Cebrail'in sıktığı gibi değil ama başka bir sıkıntı içine sokacaktır. Hayatında bir takım sıkıntılarla karşılaşacaktır. Ta ki okuyuncaya kadar, okumayı kabul edinceye kadar, ilme başlayıncaya kadar. İlme başlamayanlar sıkıntı içinde kalacaktır. İlim yani insanı sıkıntılardan kurtaracaktır. Ne okuyayım dediği zaman, o zaman vahiy başladı ve nimet verildi. Demek ki ben yapamam, edemem dememeli, ne yapayım, ne tavsiye edersin, ne okuyayım demeli. Aslında burada yani ilim talebesinin de olması gereken bir ahlak verilmeye çalışılıyor. İlim talebesi nasıl bir ahlaka sahip olacak? Böyle mazeret söylememeyi öğretmek istiyor. Ve Allah Resulü aslında kainat kitabını okuyordu. Aslında en güzelliğini yapıyordu. Zaten bu da bir okuma. Kainat kitabını okuyordu, tefekkür ediyordu, üzerinde düşünüyordu. Bu bir okumadır. Ve Allah'ın birinci kitabını okuyordu zaten. Birinci kitap kainat kitabıydı. Peygamberimiz birinci kitabı okumayı öğrenmişti. Dolayısıyla ikinci kitabı mı okuyamayacak? Birinci kitabı okumayı öğrenmiş. İkinci kitabı mı okuyamayacak? Birinci kitabı okumayanlar ikinci kitabı anlamaz. Ama o zaten birinci kitabı okumayı öğrenmiş. İkinci kitabı da okuyabilecektir, anlayabilecektir. Yani Kur'an'ı. Allah'ın kitabı çünkü iki tanedir. Birisi kainat kitabıdır, biri de Kur'an'dır. Tüm peygamberler önce kainat kitabını okudular, ondan sonra onlara kitap verildi, sayfeler verildi. Musa aleyhisselam 10 sene kainat kitabını okudu, ondan sonra Tevrat verildi. Davut aleyhisselam kainat kitabını okudu, ondan sonra Zebur verildi. İsa aleyhisselam da aynı şekilde, peygamberimiz de aynı şekilde. Demek ki yani ya Resulallah sen böyle konuşmamalısın. Ben yapamam, edemem, ben bilmem dememelisin. Sonuçta Allah sana okutacak. Senukuriuke fele tense. Allah sana okutacak onu. Kur'an öyle buyuruyor. Sana okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Yani tabi peygamberimizin o anda öyle söylemesi gayet doğal. Kim olsa öyle söyler. Çünkü okuma yazma bilmiyor. Dolayısıyla da böyle söylemesi gayet doğaldır. Şimdi hani bazıları geçen de söylemiştim. Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi mümkün değil. Sonradan mutlaka öğrenmiştir diyenler. Çünkü zeki insandır gibi konuşanlar. Peygamberimiz 40 yaşına kadar zeki değil miydi? Gene zekiydi ama bakın bu rivayetle de anlıyoruz ki okuma yazma bilmiyormuş yani 40 yaşına kadar. Zaten insan öğrense 40 yaşından evvel öğrenir. Yani Allah Azze ve Celle ona bunu sevdirmemiş demek ki. Yani çünkü onun konumu özel yani. Onun konumu gereğince ona iftira atanlar olur. Bunu sen kendin yazdın ettin diyenler olur. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ona yazmayı okumayı sevdirmiyor. Yani bu sebepten kaynaklanıyor. Yoksa elbette ki zeki Resulullah. Yani Efendimizin zeki olduğunu düşünüp de mutlaka sonra öğrenmiştir demek bu bir zandan başka bir şey değil. Hiçbir rivayete de dayanmamaktadır. Daha evvel de bunu anlatmıştım. Yani Besmele ile ilgili rivayet, işte B'yi uzat, sini şöyle yaz, mimi böyle yaz gibi. Yani bu Besmele'nin yazılışının özel olmasıyla alakalıdır. Bunu Cebrail aleyhisselam gelip kendisine öğretmiş olabilir. Bu onun okuma yazma bildiğini göstermez. Daha evvel de söyledim, Hudeybiye anlaşmasında da peygamberimiz Resulullah kelimesinin hangi kelimedir bana gösterin dedi. Kendi okuyamıyordu. Gösterdiler, onu kendi eliyle sildi. Yani Hudeybiye'ye kadar da bilmediğine dair böyle rivayetler var. Ama nerede mesela yazı yazmış veya hangi kitabı okumuş mesela bir tane rivayet yok. Zanna dayanmak da doğru değil. Sahih hadisleri bile, Buhari hadislerini bile kabul etmeyenler, aslında hadis inkarcılığı yapanlar, kendilerini hadis inkarcısı gibi de görmeyenler, aslında bal gibi de inkar edenler, Buhari hadislerini inkar etmelerine rağmen, hiçbir hadise dayanmaksızın kendi zanlarıyla da konuşup mutlaka öğrenmiştir diyebilmektedirler. Öğrenmiş olmasının bizim için bir mahzuru da yok. Öğrenmişse öğrenmiş ama böyle bir delil yok. Siz Buhari hadisini bile kabul etmiyordunuz. Nasıl oluyor da böyle hadissiz, delilsiz konuşuyor ve iddiada bulunuyorsunuz? Buhari'nin sahih rivayetlerini kabul etmeyenler, diyelim ki zayıf bir rivayet bulsalar bile bununla ilgili neden kabul ediyorlar? Zaten sahih bir rivayet de yok. Bu hadisten de yani ben okuma bilmem sözünden de anlıyoruz ki Allah Resulü o yaşa kadar da okuma yazma biliyor değil. Ve bu olay Kitab-ı Mukaddes'te, İşaya kitabında çok ilginç bir şekilde anlatılıyor. Yani Yahudilerin şu anda ellerindeki mukaddes metinlerinde İşaya kitabında bu var. Ben okuma bilmem diyecek. Melek ona gelecek, ahir zaman peygamberine gelecek ve lütfen oku diyecek, o ben okuma bilmem diyecek. Bunu şu anda okuyorlar, ellerindeki kitaplarda bu var. Peygamberimizin geleceği ve bu gibi olayların olacağı kendi kitaplarında da yazılı olarak bulunuyor ve bu olay 3000 yıldır kimin başına geldi? Musa Aleyhisselam'dan sonra, yani bugüne kadar bu olay, meleğin gelmesi ve oku demesi ve onun ben okuma bilmem demesi olayı 3000 senedir Hazreti Musa'dan sonra bugüne kadar düşünürsek kimin başına geldi? Hazreti Muhammed'den başka kimin başına gelmiş böyle bir olay? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimsenin başına gelmedi. Dolayısıyla ahir zaman peygamberinin o olduğu ortaya çıkıyor ve İşaya kitabında anlatılanın da o olduğu ortaya çıkıyor. Ve çok ilginçtir ki şimdi bunu Müslümanlar daha yeni keşfettiler. Yeni farkına vardılar. Yani İşaya kitabında bu ibarenin daha yeni farkına vardılar. Birkaç yıldır. Mesela bakın, diyelim ki 200 sene evvelki, 500 sene evvelki, 1000 sene evvelki siyer kitaplarımızda böyle bir şey göremezsiniz yani. Yani Müslümanlar bunun farkında bile değiller. Dolayısıyla bunu Müslümanlar koydu İşaya kitabına diyemezler. Zaten kendi ellerindeydi İşaya kitabı. Bu bir. Buna uygun bir hadis uydurdular da diyemezler. Çünkü Müslümanlar bunun daha yeni farkına vardılar. Bakın mesela, yani bu rivayet mesela İşaya kitabında böyle bir şeyin olduğuna dair, işte bunun bir delil olduğuna dair hangi Müslümanın kitabında, hangi asra ait bir kitapta böyle bir şey göreceksiniz? Yani mesela İbn-i İshak gibi, İbn-i Hişam gibi kaynak kitaplarda işte zaten bu olay böyle ve bu olay da İşaya kitabında da anlatılmaktadır tarzında da bir şey de göremezsiniz. Yani kimse farkında bile değil. Dolayısıyla buna uygun bir hadis uydurmuş olması yani Müslümanların mümkün değil. Böyle bir şey bilinmiyor çünkü. Çünkü bütün kutsal metinleri, yani kitabın bütün kutsal metinleri aslında her alimin elinde yoktu. Bu zamanda kitaplar çoğaldığı için artık kolaylaştı ve artık her şey elimizde hazır ve bakıp da bulabiliyoruz. Evvelden böyle değil. O yüzden de birçok İslam alimi bunun farkında değil. Ve bu olay İşaya kitabından anlatılıyor yani. Ve bu Peygamberimizin ahir zaman peygamberi olduğunu gösteren bir delildir. Bu olayın bu şekilde olması da ehli kitaba bir mesajdır. Sizin okuduğunuz kitapta da böyle değil mi? Açın bakın. Hadi mesela Müslümanlar bilmiyor. Ehli kitap alimleri de mi bilmiyor İşaya kitabını? Biliyorlar. Biliyorlar ve hatta Kur'an'ın ifadesiyle Peygamberimizi kendi oğullarının tanır gibi tanıyorlar. İşte buna benzer rivayetleri kendi kitaplarında da görüyorlar. Ve Peygamberimizin de başından aynı olayın geçtiğini biliyorlar. Ama bunları düşünmek istemiyorlar ve saklamak istiyorlar. Bu olayın bu şekilde cereyan etmiş olmasının bir hikmeti de odur. Ehli kitaba bir mesajdır. Ey ehli kitap, sizin kitabınızda da böyle demiyor muydu? İşte olay aynen gerçekleşti. Böyle bir olay başka bir insanın başına geldi mi ki siz hala inat edip duruyorsunuz? O değil, ahir zaman peygamber o değil deyip duruyorsunuz. 3000 sene, 3200 sene geçti. Hala böyle bir olay gerçekleşmedi. Tek bir tane olay var bu şekilde. Neden hala inkar ediyorsunuz? Yani Bu şekilde gerçekleşmiş olmasında bu hadisenin böyle bir hikmeti de var. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu olay başına geldikten sonra büyük bir heyecan içerisinde, hatta biraz da korku içerisinde evine dönüp geldi. Hatice annemizin yanına ve başından geçenleri ona anlattı. Büyük bir korku içerisindeydi. Başına neyin geldiğini bilmiyordu. Cinlendi mi? Çıldırdı mı? Ne oldu? Bilmiyordu. Ve Hatice annemiz de her zamanki olgunluğuyla Efendimiz'i rahatlattı ve dedi ki senin başına gelen mutlaka hayırlı bir şeydir. Çünkü sen hayırlı bir insansın. Akrabalarını gözetirsin, fakir fukaraya yardım edersin, çaresizlerin elinden tutarsın. Allah seni rezil etmez, mutlaka bu hayırlı bir olaydır. Korkma dedi. Ve ben bilmem dedi senin başına gelen olay nedir ama benim bildiğim şu ki sen iyi bir insansın ve Allah sana kötü bir şey, başına kötü bir şey getirmez. Bu mutlaka hayırlı bir şeydir. Bu şeytan işi değildir. Yani aslında Hazreti Hatice hissetti, yani bu Allah'tan olan bir şeydir ve melektir. Gelen de melektir, hissetti. Çünkü Araplar meleği biliyorlardı. Hatta melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Cinlerin de çoğunun kötü olduğunu da biliyorlardı. Dolayısıyla Efendimizin başına gelen olayın da cin işi olmadığını, bir melek işi olabileceğini tahmin etmiştir mutlaka. Ama bir şey demedi yine de. Dedi ki yani sen iyi bir insansın, senin başına gelen de iyi bir şeydir mutlaka. Allah seni yardımcısız bırakmaz, seni böyle kötü bir olayla karşılaştırmaz, seni cinlere, şeytanlara teslim edecek değil. Mutlaka başına gelen hayırlı bir şeydir ama ben bilmiyorum ne olduğunu. Gidelim amcamın oğlu Varaka'ya soralım. Varaka alim bir insan. İbranice bilir, İncil bilir, Tevrat bilir. Peygamberlik nedir bilir, kitap nedir bilir, melek nedir bilir. Gidelim ona soralım. Şimdi bir insanın yakın akrabası, eşi, çocuğu, anası, babası, kardeşleri, amcası, dayısı, bunlar önemli yani. Ne yönden önemli? Onun eğer en yakınları, çocukluğunu bilenler, onun dürüst bir insan olduğunu söylüyorsa o dürüsttür. Hanımından daha iyi kim tanıyacak? Ana babası belki hayatta değil ama amcası var. Ebu Talip çok iyi tanıyor, onun yanında büyümüş. Ve hanımı var, akrabaları var, hepsi onu çok iyi tanıyor. Ve onlardan birisi olan Hazreti Hatice böyle konuşuyor. Çok iyi tanıyanların bu gibi ifadeleri önemli. Onun peygamberliğinin delillerindendir. Sizi tanımayanların sizin hakkınızda, lehinizde, aleyhinizde konuşmalarının çok bir ehemmiyeti yok. Ama sizi tanıyanların konuşmaları önemli. Ve Hazreti Hatice Efendimiz en iyi tanıyanlardan ve ona bunları söylüyor ise bu gösteriyor ki Allah Resulü Allah'a Resulüdür ve böyle bir şehadet, Hazreti Hatice'nin şehadeti onun peygamberliğinin delillerindendir. Gidiyorlar birlikte Hazreti Peygamber ve Hatice annemiz beraber gidip olayı anlatıyorlar. Varaka dinliyor. Daha evvel peygamberlere nasıl peygamberlik gelmiş bildiği için diyor ki sana gelen Musa'ya gelendir. Namus Ekber, Cibril'dir. Anlıyor. Sana gelen Musa'ya gelendir. Ve eğer diyor seni kavmin buralardan kovarsa, buradan çıkıp gitmek zorunda kaldığın günlere kavuşursam, o zaman sana yardım ederim. Efendimiz şaşırıyor. Beni mi kovacaklar? Beni çok severler. Bana Muhammedül Emin derler. Nasıl beni kovarlar yani? Varaka diyor ki senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka başına bunlar gelmiştir. Mutlaka memleketinden kovulmuştur. Senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka başına bunlar gelmiştir. Şimdi burada aslında şunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle aslında Varaka'nın diliyle peygamberimize ileride başına gelecek olan şeyleri söylemiş oluyor ve onu hazırlıyor. Ve ileride peygamberimiz Mekke'den çıkmak zorunda kaldığı zaman da şaşırmıyor. Hicret emri geldiği zaman da şaşırmıyor. Çünkü zaten daha evvel Varaka kendisine söylemişti. Biraz evvel dediğim gibi yani peygamberimize dağların taşların selam vermesi onu peygamberliğe hazırlamak içindi. Mutmain olması içindi. Peygamberlik verildiği zaman bunları hatırlasın ve mutmain olsun. Aynı şekilde başına bazı olaylar geldiği zaman da peygamberimiz şaşırmasın, çok üzülmesin ve nasıl olur demesin. Çünkü hep olmuş. Her peygamberin başına gelmiş. Bunu bilsin ve rahatlasın. Çünkü herkesin başına geliyorsa o musibet insana çok ağır gelmez. Mesela bir sınıfta diyelim ki tüm talebeler imtihandan kötü aldıysa insana çok ağır gelmez. Ama herkes çok iyi not aldıysa bir tek sen kötü not aldıysan çok ağır gelir. Yani musibetin yayılmış olması, herkesin başında olması insana çok ağır gelmemesini sağlar. Burada Varaka'nın ifadelerinden bunu da anlıyoruz. Yani ileride başına gelecek bunu bil. Allah Azze ve Celle ileriye hazırlıyor yani. Yani Allah birdenbire bela vermiyor, birdenbire musibetler vermiyor, önce hazırlıyor. Zemin hazırlıyor, kalbini hazırlıyor, kafasını hazırlıyor. Bir taraftan buna hazırlıyor, zor zor günlere hazırlıyor. Bir taraftan da ümitsizleşmesin diye, zor günler başına geldiği zaman ümitsizleşmesin diye de, yalnız kaldığı zamanlar, çok üzüldüğü zamanlar, ağladığı zamanlar, kendini çok kötü hissetmesin diye de Allah Azze ve Celle moral veren ayetler de gönderiyor. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Bunları da söylüyor. Yani bir taraftan başına gelecek kötü olayları söylerken bir taraftan da Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı, sana verecek, çok verecek, razı olacağın kadar verecek. Üzülme yani. Yani Allah Azze ve Celle sadece ileride başına gelecek olan kötü olayları değil, güzel olayları da haber ediyor. Böylece devam edebilsin yoluna. Bu şekilde bir yöntem harika bir yöntemdir ve çok mükemmel bir terbiye metodudur. İleride başına gelecek olan şeyi çıtlatma yöntemi. Çıtlatma yöntemi. Onunla anlamış oluyor. Mesela diyelim ki hoca talebelerine diyor ki bir gün başımıza bir şey gelirse mesela hapse atılırsak orada yine derse devam ederiz inşallah mesela dediğinde aslında ileride böyle bir şey de olabilir, hazır olun da demiş oluyor. Bu da bir eğitim metodu. Mesela Müzzemmil suresinin sonunda Allah-u Teala buyuruyor ki gece namazını, teheccüd namazını kaldırıyor. İçinizden diyor bir kısmı yolcu olacak, bir kısmı hasta olacak, bir kısmı cihat edecek, Allah yolunda cihada gidecek, o zaman gece kalkmak zor olacak. O yüzden Allah sizin yükünüzü hafifletti, sizden bunu kaldırdı. Artık bundan sonra فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ Kur'an'dan size kolay geleni okuyun, okuduğunuz kadar okuyun. Yani öyle yarısı kadar, gecenin yarısı kadar veya biraz az veya biraz fazla değil. Gecenin yani 2/4, 1/4, 3/4 tarzında çok miktarda, yani en az 3-4 saat 1/4. Yani bu şekilde değil. Yani size kolay geldiği kadar. Şimdi bunu söylerken Allah-u Teala ileride cihat edeceklerini Müslümanlara haber vererek söylüyor. İçinizden kimi yolculuğa çıkacak, kimi hasta olacak, kimi de cihada gidecek. Aslında Allah bu şekilde çıtlatıyor. Yani ileride yolculuk yapabileceksiniz, uzun mesafelere gidebileceksiniz, güven içinde olacaksınız, korkulu günler geçecek, güven içinde olacaksınız ve ileride hatta cihada gideceksiniz. Yani güçlenenler cihad edebilir, değil mi? Yani güçleneceksiniz, sayınız çoğalacak, gücünüz artacak ve cihat edebileceksiniz. O günler de gelecek. Dolayısıyla şimdiki bu günlere aldanmayın. Bu günler geçici. Çünkü ileride cihat edebileceğiniz günler gelecek. Kıtal daha doğrusu. Kıtal edebileceğiniz, silahlı savaş yani yapabileceğiniz günler gelecek. Yani demek ki o kadar güçleneceksiniz. Bu ayet geldiği zaman yani Müslümanlar Mekke'de daha ilk sureler biliyorsunuz, Müzzemmil suresi. Ve daha işin başındayken Allah Azze ve Celle bunu da hatırlatıyor, çıtlatıyor. İleride bu da olacak, şaşırmayın. Yani Müslümanlar bu şekilde aslında mükemmel bir eğitim metoduyla eğitiliyorlar. Bu Kur'an'ın eğitim metodundandır. Çıtlatma yöntemi, ileride olacak olan olayları şimdiden kısa bir ifadeyle söyleyip ona hazırlama. Çok da gözünü korkutmadan bir taraftan zor günlerin geleceğini ifade ediyor, bir taraftan zafer günlerinin geleceğini, ileride güçleneceklerini ifade eden ayetler geliyor. Şimdi Varaka'nın sözleri de buna benzer. Allah konuşturuyor, yani konuşana bakma, konuşturana bak. Konuşturan Allah. Bunları söyletiyor. İleride seni buradan kovacaklar. O günler geldiği zaman peygamberimiz çok şaşırmıyor yani. Bir kısım Müslümanları Habeşistan'a gönderirken çok şaşırmıyor. Yani hemen karar verebiliyor. Çünkü zaten Varaka daha evvelden kendisine çıtlatmış. Böyle günler olacak. Zaten daha evvelki peygamberlerin de başına geldiğini Varaka'dan öğrendiği için kendisi de yani karar verirken de zaten kararı her zaman kendi vermiyor. Allah'ın yönlendirmesi var ama kendi de karar verdiği konularda da daha rahat karar verebiliyor. Çünkü zaten tüm peygamberlerin başına gelmiş. Sanki yani peygamberimiz tecrübeli bir peygamber gibi. Bu verilen bilgiler sayesinde sanki çok tecrübeli bir insan, çok öyle bir peygamber gibi. Halbuki daha yeni peygamber olmuş ve tecrübesi de yok. Ama bu bilgiler sayesinde tecrübeli bir peygamber oluyor 5 dakikada. İleriyi görüyor, ne olacağını anlıyor. Bir taraftan onun hazırlığını yapıyor, yani sahabesini de ona göre hazırlıyor. Çünkü demek ki ileride böyle günler gelecekse o zaman sahabemi de ona göre hazırlamalıyım. Şimdi bu Kur'an'ın yöntemini bilmeyenler arkadaşlarını veya talebelerini toz pembe bir dünyaya hazırlayanlar, böyle hiçbir şey olmayacakmış gibi, her şey gayet güzel, güllük gülistanlık olacakmış gibi hep böyle konuşmayı marifet zannedenler, aman korkmasınlar, aman kaçmasınlar diye Hep bu şekilde konuşmayı marifet zannedenler Kur'an'ın eğitim metodunu bilmiyor ve o metodu bilse de terk etmiş oluyorlar. Kur'an böyle demiyor. Yani Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın konuşturduğu varaka böyle konuşuyor. İleride şöyle şöyle şeyler başınıza gelecek. Buna hazır olun. Dolayısıyla yani iyi bir komutan askerini o günlere göre eğitmeli. Kolay günlere göre değil, zor günlere göre eğitmeli. Yani nasıl bir görev verilmişse, askere verilen vazife, eğer sadece 3-5 tane nöbetçiyi temizleme vazifesi ise, çok iyi bir eğitime gerek yok. 3-5 tane nöbetçiyi hallediverirler. Çok da bir eğitim gerekmeyebilir. Ama mesela bir bölük askeri halletmeleri gerekiyorsa ona göre bir eğitim. Bir tabur askeri halletmeleri gerekiyorsa ona göre bir eğitim. Bir alayı halletmesi gerekiyorsa ona göre bir eğitim. Bir tümeni halledeceklerse ona göre bir eğitim. Yani hafif silahlara sahip olan düşmanı halledeceklerse ona göre bir eğitim. Ağır silahları olan düşmanı halletme görevi, onlarla savaşma görevi verilmişse de ona göre bir eğitim verilmesi lazım. Bu noktayı düşünmeyenler arkadaşlarını ve talebelerini çok basit, seviyesiz eğitimlerden geçirenler sadece İslam ahlakı, namaz, oruç vesaire gibi eğitimlerden geçirenler dava tarzında eğitmeyenler ve ileride şöyle şöyle de olabilir diye kalpleri ve kafaları buna hazırlamayanlar o zor günler geldiğinde o talebelerinin ve arkadaşlarının peren peren olduğunu her birinin bir tarafa kaçtığını görürler ve şaşırırlar. Ama şaşırmasınlar çünkü kendileri o şekilde zaten eğitmemişlerdi. Hiçbir zaman da zor günlerden de bahsetmemişlerdi. Halbuki hangi dava zor günler görmeden hedefine varmış? Burada Varaka'nın konuşmaları aslında peygamberimizi hazırlıyor. Allah Azze ve Celle habersizce yapmıyor, haber veriyor. Bu da Allah'ın bir sünneti. Haber veriyor. Başına bunlar gelecek. Ama çok da korkmasın, morali bozulmasın diye aynı zamanda da diyor ki sana Rabbin verecek, çok verecek ve sen razı olacaksın. İleride güzel günler gelecek. Ve rafa'na leke zikrak, senin şanını, şerefini yükselteceğiz. Yükselttik, iş bitti. Yani öyle kabul et, daha yükselmemişken. Daha adı, şanı, şerefi daha dünyada yayılmamışken ve rafa'na leke zikrak buyuruyor Kur'an. Senin adını, şanını, şerefini yükselttik. Yani iş bitti. Halbuki daha yükselmemiş. Yani yükselecek. Çünkü Allah yükselttik diyor. Bitti. Karar verildi, iş bitti. Dolayısıyla böyle yani zor günler gelecekse de sonunda da böyle olacak ama. Yani önemli olan sonu. Zor günler olacak ama bu da senin derecenin yükselmesi için, kalitenin yükselmesi için, kemale ermen için, sevabının artması için ve insanlara örnek olman için lazım. Ama sonunda zafer sana verilecek. Varaka'nın bu sözleri tabi peygamberimiz o zaman şaşırttı çünkü ne olduğunu bilmiyordu. Peygamberimizin başına gelen şey ne olduğunu anlamaması onun peygamberliğinin delillerindendir. Eğer böyle bir şey bekliyor olsaydı zaten beklediğim şey oldu derdi. Hiç de şaşırmazdı. Varaka'ya da gitmezdi, sormazdı da. Ama şu hiç beklemediği bir şey, bu onun peygamberliğinin delillerindendir. Bunun planlı, projeli bir şey olmadığının delilidir. Hatta bazı rivayetlerde peygamberimizin çıkıp dağdan aşağıya atlayıp intihar etmeyi düşündüğü bile rivayet edilmiştir. Başına gelen şeyin ne olduğunu anlamamış ve millet beni Muhammedül Emin olarak biliyor. Bana Muhammedül Mecnun diyecekler. İyisi beni öyle bilmesinler, ben ölüp kurtulayım deyip böyle dağa çıkıp dağın yüksek yerine atlamayı düşündüğü bile olmuş ve Allah Azze ve Celle dağları taşları dile getirerek ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün dedirtmiş. Efendimiz bunu duymuş ve ondan sonra da Cebrail Aleyhisselam'ı ufukta görmüş ve Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman donup kalmış, 600 kanadıyla bütün gökyüzünü kaplamış, nereye başını çevirse onu görüyordu. Bu şekilde görünce yerinden kımıldayamadı, dondu kaldı. Ve Cebrail, ben Cibril'im, sen de Allah'ın Resulüsün diyordu kendisine. Bütün bu olaylar peygamberimizin bir peygamberlik beklentisi içinde olmadığını göstermektedir. Ve ne yapacağını bilemez bir vaziyette ve daha evvel de ifade etmiştim, zaten Kur'an da öyle buyuruyor, sen peygamberlik nedir, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Başka bir yerde sen kendine peygamberlik verileceğini ummuyordun, beklemiyordun, sana bir kitap verileceğini beklemiyordun. Böyle ifadeler. Ve de zaten peygamberimizin o yaşa kadar bir defa cennetten, cehennemden bahsettiğin duyan yok, ahiretten, peygamberlikten, kitaptan, dinden, imandan bahsettiğini bilen yok. Eğer böyle bir hazırlık yapmış olsa haşa, mutlaka birileriyle bir şeyler paylaşır, mutlaka onlara bir şeyler anlatır ve onlar da sen zaten böyle konuşuyordun daha evvel de, bunun hazırlıklarını herhalde tamamladın derlerdi. Böyle bir rivayet yok. Yani Varaka'ya gitmesi de bunu gösteriyor. Varaka'nın ona verdiği cevap da onun peygamberliğinin delillerindendir. Ve tabi orada Hazreti Hatice annemiz olduğu için evvela o iman etti. Aslında samimi bir Hristiyan olan Varaka da iman etmiş oldu bu şekilde. Sen Allah'a Resulüsün diyerek zaten iman etmiş oldu. Hem de ilk iman eden kimse olmuş oldu aslında. Hazreti Hatice de iman etmiş oldu onunla birlikte. Ondan sonra Hazreti Ali'nin iman ettiğini görüyoruz. Bir seferin Hazreti Ali Efendimizin evine gelmiş. Zaten onların evinde de büyümüştü. Onların evinde büyüdüğü için sık sık gelip giderdi. Ve yani 10 yaşlarında iken, 10-12 yaşlarındayken bir seferinde yine gelmiş ve Peygamberimiz de Hazreti Hatice o sırada namaz kılıyorlardı. Selam verdi Hazreti Ali, Efendimiz selamını almadı namazda olduğu için. Şaşırdı Ali tabi, niye selamımı almadı? Bir takım hareketler yapıyor Peygamberimiz ama Ali anlamıyor bunun, bu neyin nesi, bilmiyor. Ve sonra selamdan sonra, yani namazın bitiminden sonra Efendimiz onunla konuştu ve Ali, bu nedir yaptığınız şey nedir dedi. Allah Resulü kendisinin peygamber olduğunu ona açıkladı ve iman etmesini istedi. Hazreti Ali demiş ki, bir babama sorayım önce. Ebu Talib'e bir sorayım. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ey Ali, iman etmezsen etme ama bunu babana da söyleme. Buradan şunu görüyoruz. Demek ki Allah Resulü o gizlilik dönemi dediğimiz ilk 3 sene içerisinde bazı kimselere tebliğ ediyor. Teker teker. Böyle faaliyetler yapıyor. Herkesten gizlemiyor. Gizlilik senesi demek, hiç kimse bir şey anlatmıyor demek değil. Hatta gidip Kabe'de namaz kıldığı da bazı rivayetlerde sabittir. Yani tam bir gizlilik değil. Tebliğde yine kısmen açık, yani belirli insanları anlatıyor. Belki bazı şeyler gizliyse de her şey gizli değil. Ve o gizlilik dönemi denilen dönemde Efendimiz kimlere daha çok anlattı? Bakıyoruz, daha ziyade anlattığı kişiler, bir, sır tutmayı bilenler, Hazreti Ali gibi sır tutmayı bilen kimselere, daha çocuktu Hazreti Ali o zaman ama ciddi bir çocuktu, büyük adam olacak olan bir çocuktu. Ciddiydi ve sır tutmayı biliyordu. Efendimiz de o yüzden ona anlattı. İnanmasan da babana da söyleme dedi. Halbuki babası Ebu Talip de peygamberimizi çok sever. Peygamberimizi çok sever. Buna rağmen, yani peygamberimiz önlem alıyor. Çünkü bilmiyor yani amcası ne yapacak acaba. Ya ters bir hareket yaparsa? Önemli bir insan çünkü. Ya düşman olursa? Hani yani iman ederse faydalı olur ama ya etmez de düşman olursa ne olur? Çok kötü olur yani. Onun için Efendimiz ona söyleme diyor. Hani şu anda söyleme. Ve o da düşünüyor. Hazreti Ali'den düşünüyor. Geri dönüyor. Diyor ki ben o mu yarattı ki ona sorayım? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. İman ediyor. Yani güzel bir akıllı bir çocuk olduğunu görüyoruz ya. Neden ilmin kapısı olmuş? Çocukluğundan da belli yani. Neden bu şeref verilmiş kendisine? Beni babam mı yarattı ki ona sorayım diye vazgeçiyor ve geri dönüyor ve iman ediyor. Buradan görüyoruz ki Peygamberimiz bir kere o gizlilik döneminde evvela sır tutmayı bilen kimseye açıklıyor kendinin peygamber olduğunu. Sonra hakikati arayanlara, bulamayanlara anlatıyor. Hakikati arıyor, hakikate karşı ilgi duyanlar, mevcut durumdan rahatsız olanlar ama doğruyu da bilemeyenler, hakikati arayanlar. Mesela diyelim ki bugün bunlar kimlerdir? Yani hakikati arayan ve mevcut durumdan rahatsız olan, mevcudu beğenmeyen ama doğruyu da bulamayan, bunlar kimlerdir? Her memlekette bunlar farklı isimlerle isimlendirilebilirler. Ama bu yönden bakılırsa aslında İslam mevcudu muhafaza etmek için gelmediğinden, mevcudu değiştirmek için geldiğinden, İslam muhalif olarak geldiğinden birçok haramlara, birçok yanlışlara, çünkü daha doğrusu çok yanlış olduğu için birçok şeye muhalefet etmek zorunda olduğundan, o yönü kuvvetli olan insanlar daha çabuk katılıyor İslam'a. Mevcudu beğenmeyenler, yani muhafazakarlar değil, tam tersine muhafazakar olmayan, muhalif olanlar, Türkiye'de Müslüman kesim hep muhafazakar olarak tanıtıldı. Bize böyle isim koymaya kalkıştılar. Sağcı, muhafazakar gibi tabirler. Müslüman ne sağcı olabilir ne de muhafazakar. Neyi muhafaza edeceksin? Mevcudu. Mevcut muhafaza edilecek kadar doğru mu ki? Mevcut muhafazaya layık mı ki? Bu kadar haramlar, bu kadar yanlış şeyler. Bunları mı muhafaza edeceksiniz? Aslında İslam'ı en iyi anlayacak olanlar muhafazakar değil, muhalif olanlardır. Çünkü onlar bir yanlışı görüyorlar. Mevcut durum doğru değil ama doğrusu ne onu da bilmiyorlar. Onlara doğruları sunduğunuz zaman belki de kabullenecekler. Onların kabullenmeleri diğerlerinden daha kolaydır. Ve Efendimizin anlatmış olduğu o gizlilik döneminde özellikle üzerinde durduğu insanlardan biri de bu. Yani bu tür insanlar mevcuttan rahatsız, hakikati arıyor, muhafazakar değil, muhalif ama doğruyu da bilmiyor. Tabi bu muhalifler de kısım kısım. Bazılar var ki laf olsun diye her şeye muhalefet eder. Doğru yanlış fark etmez. Onun hani şuurlu bir muhalefet değil yani. Cahilce bir muhalefet. Yani doğruya da muhalefet eder. Doğruya da yanlışa da hepsine muhalefet eder. Bu tür insanlar değil. Yani gerçekten yanlışa muhalefet eden sadece. Yanlışı gören ve yanlışı kabul etmeyen. Bu tür insanlar arayıp bulmalıyız. Bunun adı komünist mi olur? Solcu mu olur? Ne olursa fark etmez. Mevcuttan rahatsız, bu yolun yol olmadığını, bu düzen düzen olmadığını anlıyor. Bu medeniyetin medeniyet olmadığını, insanlığa zarar verdiğini anlıyor. Bir çıkış yolu arıyor. Bunlar aslında İslam'ı anlayabilecek insanlardır, güzellikle anlatılırsa. Mesela İran devriminde de buna benzer olaylar olmuş. Kot pantollu komünist kızlar, Tudeh Partisi'nin komünistleri, önce İslam'ı şah taraftarı bir din zannediyorlardı. Şah'ın uşaklığını yapan hocaların konuşmaları yüzünden, rejim uşakları, alim kılıklı rejim uşakları yüzünden oranın solcuları, komünistleri dini afyon zannettiler. Marx da öyle söylüyor zaten. Çünkü hakikaten de batılla, yanlışla, haksızlıkla, zulümle, emperyalizmle anlaşan bir din, uzlaşmacı bir din hakikaten afyondur. İnsanları uyutmaktadır. Bütün batıl düzenler dini kullanarak kendilerini ayakta tutarlar. Sahtekar hocalarını çıkarırlar, konuştururlar, insanları uyuturlar ve tabiatıyla da hakikati arayan ve zulme karşı gelen insanlar da böyle bir dinden nefret eder. Çünkü bu din zulme karşı gelmiyor, mücadele etmiyor. Ve tam tersine de o batıl düzenlere teslimiyeti, itaati öğretiyor, anlatıyor, emrediyor. Böyle bir dini adam neden sevsin? Zalimlere itaati, devletin başında kim olursa olsun, devlet ne olursa olsun itaati anlatan bir din. Ulul emir mantığı içerisinde. Ulul emir kime denir? Hiç buna bakmayan. Ve kim varsa önemli değil, itaat etmek lazım diyen bir din elbette ki afyondur. Düzenlerin kullandığı, insanları uyutmak için, sömürebilmek için kullandıkları bir araçtır. Dini böyle bilenler komünist oldular. Fakat sonra baktılar ki İran'da samimi alimler, samimi Müslümanlar, onlar da şahlık düzenine karşı, onlar da zulme karşı, hem onlar daha da fazla karşı. Bir sürü de şehit veriyorlar, buna rağmen de devam ediyorlar. Onlar da emperyalizmi reddediyor, haksızlığı, zulmü reddediyor. Demek ki din buymuş dediler, anladılar, uyandılar. Demek ki bize anlatılan o din, din değilmiş. Demek ki din, din buymuş. Demek ki dinde mücadele varmış. Demek ki dinde zulme ortak olmak yok. Zulümle mücadele var. Demek ki dinin emri bu. Filan ayette böyleymiş, filan hadiste şöyleymiş. Mücadeleyi emrediyormuş Allah. Peygamberler mücadeleci insanlarmış. Mevcut düzene teslim olan insanlar değilmiş. Bunu anladılar. Ve o kot pantollu kızlar çarşaf giyip cemaatlere katıldılar. Oradaki Müslümanların arasına katılmışlardı. Yani mevcuttan rahatsız olanlar aslında güzel bir şekilde dinin ne olduğu ortaya konulsa, dinin pasifliği reddettiği, zulme ortak olmayı reddettiği, zalimleri desteklemediği, zalimlerle mücadeleyi emrettiği anlatılsa, birçok böyle insan ben böyle olduğunu bilmiyordum diyecek ve katılacaktır. Ama bu şekilde anlatılmıyor. Zulme karşı gelen bir din. Müslümanlar ekseriyetle hangi zulme karşı geliyorlar? İsrail'in zulmüne, Amerika'nın zulmüne. Filistin'deki zulmü konuşuyorlar, buradaki zulmü konuşmuyorlar. O zaman buradaki komünist etkilenmiyor, samimi bulmuyor. Irak'taki zulmü konuşuyoruz, Afganistan'dakini konuşuyoruz, Libya'dakini konuşuyoruz, buradakini konuşmuyoruz. Hem maddi hem manevi zulmü. O zaman da insanlar anlamıyor. Dinin ne olduğunu anlamıyor. İnsanlar elbette ki dine davet edilirken sadece zulme karşıyız, o halde gelin bizle beraber olun diyerek davet edilirse doğru değildir. Allah'tan başka ilah yoktur diye davet edilmeli ve o Allah'ın zulme karşı olduğunu da anlatarak davet edilmeli. Yoksa sadece bize zulme karşıyız, o hale gelin, o halde bizle beraber olun, bize katılın demek doğru bir yöntem değildir. Din yani yalnızca zulme karşı olmak değildir. Bir kere zulmün en büyüğü evvela şirktir. İnsanın insana kul olması, ideolojilere kul olması da bir şirk, bir zulümdür. İnsanın kendi şerefini beş para etmesidir. Allah'a itaat edeceğine kullara itaat etmesi, Allah'ın kitabına uyacağına ideolojilere uyması, insanın kendi şerefini beş para etmesi de kendisine bir zulümdür. Hem dünyada dünyasını berbat eder o ideolojiler, hem de ahiretini berbat eder. Bundan daha büyük zulüm olur mu? Hem de Allah'a da haksızlık yapmaktır. Kainatın sahibi o olduğu halde ona ortak koşmak, o da bir zulümdür, Allah'a haksızlıktır. Elbette ki yani dini davet yapılırken la ilahe illallah ile yapılacak, ama bunun yanında da o la ilahe illallah'ın içeriği de anlatılacak. Yani Allah öyle bir Allah ki zulme de karşı olan bir Allah'tır. Size yapılan şu şu şu zulümler de kalkacak. Allah'ın dediği olduğu zaman size yapılan şu zulümler de artık yapılmayacak. Mesela bir Kürtçü, Kürdistancı bütün rüyası, bütün davası, bütün hedefi Kürtçe ana dil ile okul açmak vesaire, televizyon açmak olan bir insan, bu insana İslam şunu söyleyecek: sen la ilahe illallah de, Allah'ın dediği olsun de, Allah zaten senin haklarını da verecek. Allah Türk'ün de Allah'ı, Kürt'ün de Allah'ı, Arap'ın da Allah'ı. Tek Türk'ün Allah'ı değil ki Allah tek Türklere hak versin, Kürtlere, Araplara, Lazlara, Çerkezlere vermesin. Hepsini Allah yaratmış, hepsi Allah için aynı. Dolayısıyla gel Allah'ı savunalım, gel İslam medeniyeti kuralım. İslam medeniyetinde Arap'ın da hakkı verilir, Kürt'ün de, merak etme. Ama hak için değil, Allah için iman et, Allah'a iman et, imanının gereği olarak mücadele et, o zaman bunlar da olacak. Bunlar için iman etme, iman et, imanının gereği olarak bunlar da olacak. Yani tıpkı Peygamberimizin dediği gibi, ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi dediğinizde bütün Araplar size boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecek. Gelin la ilahe illallah deyin, bütün dünyanın hakimi olun. Ama dünyanın hakim olmak için eğer la ilahe illallah derseniz, hiçbir manası kalmaz imanınızın ve yine cehennemlik olursunuz. Ama la ilahe illallah dediğiniz zaman, bir İslam medeniyeti kurduğunuz zaman güçlü bir toplum meydana geleceğini anlayıp, bütün dünyada da hakimiyetinizin olacağını bilmeniz de lazım. Hakim olmak için iman etmeyeceksiniz ama iman ettiğinizde hakim olacağınızı da bileceksiniz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ali gibi sır tutmayı bilenlere ya da mevcut durumdan rahatsız olanlara, bir de ahlakı güzel olanlara, Ebu Bekir Sıddık gibi ahlaklı insanlara o gizlilik döneminde anlatmıştı. Sonra tabi bütün aleme anlattı. Ama ilk zamanlarda özellikle bu tür insanları seçiyordu. Çünkü henüz daha kimse iman etmemiş olduğu için daha uygun insanları bulmalı, önce onlarla kuvvetlenmeli, güçlenmeli. Ondan sonra herkese aleni tebliğ yapmalı. Önce bir miktar bir güce ulaşmalı. Peygamberimizin bu yöntemi bütün zamanlara, mekanlara uygun bir metottur. Ama mesela Hazreti Musa'nın takip ettiği metot, yani Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Musa'ya gösterdiği yol, yani izhab ile firavun innehu taga, daha peygamberlik verilir verilmez hemen onu firavuna gönderdi. O azdı, git ona anlat dedi. O her zamana, her çağa uygun bir metot değil. O Hazreti Musa'ya uygun bir metottu. Stratejiydi daha doğrusu. Hazreti Musa gitti firavuna, o da la ilahe illallah'ı anlattı. Peygamberimiz de gizli gizli anlattı önce bir müddet. O da la ilahe illallah'ı anlattı. Metot aynı. Taviz yok. Anlatılan gene la ilahe illallah'tır. Vatanı kalkındırma davası gibi değil. Başka bir dava gibi değil. Gene la ilahe illallah olarak ortaya konuluyor. Ama Musa aleyhisselam direkt Firavun'a gönderiliyor. Peygamberimiz ise gizli gizli önce anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz kıyamete kadar gönderildi ve bu yöntem kıyamete kadar bütün zamanlarda ve mekanlarda geçerli bir yöntemdir. Ama Musa Aleyhisselam'ın yöntemi çok yere uygun değildir, ancak Musa'ya uygundur o. Bize uymaz mesela. Musa olacaksın da onu yapabileceksin. Hatta Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a o emri vermeden evvel de ne yapmıştı? Çünkü ağır bir emir yani. Direkt Firavun'a gönderiyor. Peygamberimiz öyle yapmıyor. Gizli gizli faaliyet yapıyor. Musa'yı direkt Firavun'a gönderiyor. Bunu başarabilmesi için de Musa Aleyhisselam'a az evvel mucize gösteriyor. At elindeki asayı diyor. Asayı atınca, asa ejderhaya dönüşünce Musa Aleyhisselam korkuyor, önce kaçıyor, sonra tut diyor. Onu tutunca tekrar asa haline geliyor. Musa Aleyhisselam böylece Allah'ın sonsuz kudretine olan imanı tekrar tazeleniyor. İlmel yakinden aynel yakine ulaşıyor. Ve güçlü bir şekilde imana ulaşıyor. Ondan sonra Allah ona git dediği zaman gidebiliyor. Yani ağır bir görev verileceği için hemen de mucize verilmiş öncesinde. Peygamberimize o tarzda asa mucizesine benzer bir şekilde bir mucize verilmiyor hemen. Ve Peygamberimiz de hemen firavunlara da gönderilmiyor. Peygamberimize verilen rol, gösterilen strateji böyle. Metot aynı, stratejilerde farklılıklar olabilir. Hiçbir peygamber la ilahe illallah'ın dışında bir şey söylemiyor. Hiçbir peygamber dinden taviz vermiyor. Bu kısmı metotla ilgili. Ama stratejileri değişebiliyor. Yani Musa aleyhisselam direkt Firavun'a gönderilirken peygamberimiz gönderilmiyor. Gizli faaliyet yapması emrediliyor. Daha sonrasında iş biraz daha büyüyünce, birkaç kişi iman edince ve enzir aşiretekel akrabin ayetleri geliyor. En yakın akrabalarını uyar. Onun üzerine peygamberimiz de onları toplayıp onları uyarıyor. Yani burada gördüğümüz şudur. Demek ki peygamberlerin davayı ortaya koyuşu, davası aynı, davayı ortaya koyuşu da, tebliğ metodu da aynıdır. Davet metodu aynıdır, hareket metodu aynıdır. La ilahe illallah'a davet etmektedirler. Taviz vermemektedirler. Ama bir kısmı gizli faaliyet yaparken bir kısmı aleni faaliyetle işe başlamış. Direkt Firavun'la işe başlamış olabilmektedir. Tıpkı her peygambere verilen din aynı ama şeriatları farklı olduğu gibi her peygamberin hareket metodu da aynı ama stratejileri farklı olabilmektedir. Hazreti Ali'den sonra Ebu Bekir Sıddık'ın Müslüman olması ve diğerlerinin onun davet etmesiyle Hazreti Osman'ın, Zübeyir bin Avvam'ın, Abdurrahman bin Avf'ın, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın, Talha'nın vesaire bunların hepsi iman ettiler. Tabi bunlar önemli kimselerdi. Bunların birçoğu Mekke'de önemli insanlardı. Allah Azze ve Celle peygamberimizi bunlarla destekledi. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık yalnız iman etmedi, birçok kimsenin iman etmesine güzel ahlakıyla vesile oldu. Yani demek ki güzel ahlaklı bir insanı aracı yapmak, sevilen bir insan aracı yapmak lazım. Efendimiz yani o kişilere, onlar çok iyi tanımıyor belki kendisi, ama onları iyi tanıyan Ebu Bekir, o da çok ahlaklı ve sevilen bir insan. Böyle bir insanın tebliğ etmesini istiyor. Onlar bakıyor, Ebu Bekir iman ettiyse biz niye etmeyelim? Çünkü zaten Ebu Bekir de güvenilir bir insan. Hem dengeli düşünen, mutedil bir insan. Yani karını zararını hesap edebilen, dengeli, doğruyu yanlış ayırabilen. Aslında Hazreti Ömer'in adıdır Faruk ama aslında Sıddık da öyle Faruk'tur yani aynı zamanda. Çok dengeli düşünebilen, hakla batılı ayırabilen bir insan. Onun iman etmesi, birçok kimsenin iman etmesine vesile oldu. Dolayısıyla da bu tür insanların mutlaka kazanılması gerekmektedir. Bu tür insanların eliyle çok insan ve önemli insanlar kazanılabilir. Bunların imanından sonra birçok kimse, kadın erkek iman etmeye başladılar. Ve peygamberimiz de Allah Azze ve Celle'nin kendisine emri üzerine, en yakın akrabalarını uyar emri üzerine Safa Tepesi'ne çıkıp bu şekilde uyardı. Uyarma görevini yerine getirdi. Ya sabaha diye seslendi. Onlarda bir adetti bu. Araplar bir tehlike olduğu zaman bütün milleti toplamak için imdat diye tercüme edebiliriz yani bunu. İmdat, imdat diye hani bağırırız. Bizde öyledir adet. Onlarda da o şekilde ya sabaha diye seslendi ve herkes toplandı. Ve Allah Resulü onlara bir kez daha kendisinin güvenilir bir insan olduğunu itiraf ettirdi önce. Dedi ki ben size desem ki şu dağın arkasından bir süvari birliği geliyor. Bana inanır mısınız? Size saldıracaklar desem. Hani nerede? Nerede öyle bir şey yok. Öyle mi dersiniz yoksa bana inanır mısınız? Dediler ki sen Muhammedül Emin'sin. Sen ne dersen inanırız. Öyle bir şey yok ama sen diyorsan kabul ederiz yani. Dedi ki o halde ben peygamberim. Ben size bunu söylüyorum. Madem ki ben ne dersem inanırsınız, madem ki hiçbir zaman yalanımı görmediniz, o halde ben size peygamber olduğumu söylüyorum ve ben sizi azapla korkutuyorum. Aklınızı başınıza alın, önünüzde azap var. Şimdi burada peygamberimiz hem kendi hem dürüst olduğunun semeresini görüyor. Yani o güne kadar Muhammedül Emin denmiş olmasının semeresini görüyor. Hem onlar önce bunu bir hatırlatıyor. Önce bir hatırlatıyor. Ben nasıl bilirsiniz? Diyor. Ondan sonra peygamberliğini ilan ediyor. Böylece onları aslında kabule zorluyor aynı zamanda. Çünkü daha 5 saniye evvel sen Muhammedül Emin'sin, sen yalan söylemezsin, sana inanırız diyenler, şimdi 5 saniye sonra nasıl sen yalancısın diyecekler. Aslında peygamberimiz onların kabul edebilmesi için önce onlara bunu hatırlatıyor. Yani ben Muhammedül Emin miyim, değil miyim? O halde ben peygamberim, bana inanın diyor. Ve sizi azapla korkutuyorum diyor. Burada şunu da görüyoruz. Demek ki peygamberler yalnızca cennetten bahsetmezler. Cehennemden de bahsederler. Yalnız ahiretteki azaptan değil, bu dünyadaki azaptan da bahsederler. O halde İslam davetçileri, İslam davetçisinin bir kafirle ya da kafir bir toplumla konuşurken öncelikli meselesi La ilahe illallah olmalı, yanında da ahiret konusu olmalıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de de sürekli Allah ve ahiret iman, Allah'a ve ahirete iman devamlı zikredilir. Ve en fazla üzerinde durulan iman esasıdır. Ve sadece cennetten bahsetmek de yanlış bir yöntemdir. Bakın burada peygamberimizin ilk sözü sizi azapla korkutuyorum. Yani onların hoşuna gitsin diye evvela cennetten bahsetmiyor. Yani gidişatınız gidişat değil. Ve siz azapla korkutuyorum. Azap gelecek, haberiniz olsun. Böylece onların dikkatini çekiyor ve onlara olayın önemli olduğunu, ciddi bir olayla karşı karşıya olduklarını anlatıyor. Yani demek ki insanlara ciddi bir olayla karşı karşıya olduklarını anlatmamız lazım. Bunun farkına varmalarını sağlamamız lazım. Bugün birçok insan ciddiyetsizleşmiştir. Yanında neden bahsedersen bahset, gır gır şamata yapmaktadır. Ne söylerseniz söyleyin onu alaya almaktadır. Her lafı komediye çevirmektedir, gülmek için bahane aramaktadır. Yani ağaç desen adam ağacı da komik hale getirir, gülmek için bahane arıyor. Gökyüzü desen bir şey buluyor, onu da komediye çeviriyor, yine bir kahkaha patlatıyor. Yani bugünün insanının bu ciddiyetsiz hali önümüzde ciddi bir engeldir. Onun için bu ciddiyetsizlerin ciddiyetlerini takınabilmeleri ve olayın önemini anlamalarını sağlamak lazım. Bu da cennetle değil cehennemle oldu daha çok. Yani bu gidişatın sonu yerin cehennemdir. Aslında sürekli cehennem cehennem hoş bir şey değil. Kur'an-ı Kerim cenneti ve cehennemi beraber anlatır. Paralel anlatır. Bazen cenneti uzun, cehennemi kısa. Bazen cehennemi uzun, cenneti kısa. Ama beraber anlatır. Ve böylece insanların ciddiyet içerisinde meseleye bakmasını sağlar. Cennet de ciddi, cehennem de ciddi. Cehennem daha da ciddi. Çünkü cennete gitmesen de bir şey olmaz. Toprak olursun, olur biter. Ahiret olmazsa, hani olmasın diyebilir adam. Yani ben ahiret istemiyorum da diyebilir, cennet istemiyorum da diyebilir. Toprak olmaya razı da olabilir. Ama cehenneme razı olamaz. cehenneme razı olamaz. O yüzden cehennem cennetten daha da ciddidir. Ve insanlara önlerindeki günleri hatırlatmak lazım, kendilerini bekleyen, bizi bekleyen tehlikeyi haber vermek lazım. Peygamberimiz de onu yaptı ve herkes dondu kaldı. Sizi azapla korkutuyorum deyince herkes olayın ciddiyetini anladı. Ama tabii ilk defa duydukları bir şey kabul etmediler. Ama gündemlerine girmiş oldu. Çünkü ciddi bir şey söyledi. Bugün Müslümanlar ciddi mesele konuşmuyorlar. O yüzden de gündemi işgal edemiyorlar. Çünkü ciddi bir şey konuşmuyorlar. Bazen hikaye anlatıyorlar. Bazen ahlaktan bazı meselelere temas ediyorlar. Belki bazen de şekilsel bazı ibadetlere temas ediyorlar. Ama la ilahe illallah çok ciddi bir davadır. Buna temas etmiyorlar. O zaman da gündemi de işgal edemiyorlar. Gündeme başkaları işgal ediyor. Ciddi olaylar gündemi işgal eder. Deprem ciddi bir olaydır, gündem işgal eder. Savaş ciddidir, gündem işgal eder. Terör ciddidir, gündem işgal eder. Bunların bir kısmı hayırsız bir şekilde gündem işgal eder. Ama la ilahe illallah da ciddidir ve gündemi işgal eder. Ama hayırlı bir şekilde gündemi işgal eder. Ve inna senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz vahyedeceğiz. İşte ağır söz, kavlu sakil, la ilahe illallah, bir manası da bu. Ağır bir sözdür, ciddi bir sözdür, ciddi bir davadır. Dolayısıyla bunu ortaya koymak lazımdır. Ama görüyoruz birçok Müslüman hala bu ciddi davayı ciddi şekilde ortaya koymamaktadır. Ondan sonra da hareketin de büyümesini beklemektedir. Halbuki hak veya batıl bir hareketin büyümesi evvela ciddiyetle, çalışmakla ve gündemi işgal etmekle mümkündür. Gündemi işgal edemiyor ki. Yani mesela yalnız yaptığı şey ahlaktan bahsetmek ve Allah'ı zikretmek olan bir grubun, bir tarikatın ya da mesela gündemi ne kadar işgal etmesi beklenebilir ki? Ilımlı İslam, ılımlı adı üzerinden ne kadar gündemi işgal eder ki? Yanlışa muhalefet göstermiyor ve ortamı idare ediyor ise ne kadar gündem olabilir ki? Gündemi Müslümanlar tayin etmeli, gündemde olmalı. O zaman dava yayılır, herkes konuşur, önce itiraz ederler, karşı gelirler, iftira atarlar, sonra kabul etmeye başlarlar. Hep böyle olmuştur. Gündemde olmak ilk yıllarda zordur. Sonraları taraftarlarını çoğaltır. O ilk yılları göze alamayanlar gündemde olmak ilk yıllarda zorluk getirir. Problemlerle karşılaştırır. Baskılarla karşılaşır. İlk yıllarda öyle olur. Ama iftiralar atanlar çoğalır. Gündemde olursanız düşmanınız da çok olur. Ama sonradan da milyonlar düşünmeye başlar, anlamaya başlar. Bunu batıl yolun yolcuları yapıyor. Hak yolun yolcuları yapmıyor. Bu stratejiyi onlar biliyor. Hak yolun yolcuları bilmiyor. Birkaç yıl gündemde olmanın sıkıntısını göze alamıyor. göz önünde olmak istemiyor. O zaman da davası halkın içerisinde de yayılmıyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde Mekke'de gündemi işgal etmiş oldu. Oraya çıkıp da bağırınca ey falanlar, ey falanlar, ey falanlar, kendi aşiretlerin akrabalarını, Mekkelileri, özellikle kendi aşiretinden olanları, ey Haşimoğullar, ey Fihiroğullar, ey falanlar, böyle çağırdı, toplandılar. Ondan sonra bunları söyledi. Ben peygamberim dedi, ilan etti. Artık Mekke'de tek gündem o. Ciddi bir şekilde ortaya koydu. Böyle hani alttan alayım, biraz ahlaklı olmaktan bahsedeyim, biraz vatan kalkındırmaktan bahsedeyim, daha ılımlı, daha yumuşak şeylerden bahsedeyim, tepki göstermeyecekleri şeylerden bahsedeyim demedi yani. O zaman zaten gündem olamazdı. Gündem olması buna bağlı. Tepkiyi göze alacaksan, riski göze alacaksan büyüyebilirsin. Ve o riski göze alamıyorlar birçok Müslümanlar. O tepkileri göze alamıyorlar. Aman hiçbir şey olmasın. En doğru yol, en dikensiz yoldur mantığı içerisindeler. O yüzden de gündemi onlar dolduramıyor. Hep başkaları dolduruyor gündemi. Riskleri göze alanlar. Yanlış bir davanın temsilcileri olsalar da riski göze alanlar, gündemi de onlar işgal ediyorlar. Yolları, davaları yanlış olduğu için hedeflerine varamıyorlar. Yoksa stratejileri epeyce doğru yani. Ama davaları yanlış. Bizim Müslümanların da davaları doğru ama strateji bildikleri yok. Stratejileri yanlış. Peygamber önümüzde örnek olduğu halde onu örnek almayıp böylesi yanlışlar içinde olanlar, yazıklar olsun. Hala la ilahe illallah'ı gündem yapmayanlar, la ilahe illallah bir atom bombasıdır. Kavlu sakildir, ağırdır. Dünyada ağırlığı olacak olan bir sözdür. Atom bombası gibidir. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dediğiniz zaman dünya yerinden sallanır. 10 şiddetinde deprem meydana getirir. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü o depremde kendileri de sallanacaklar diye korkuyorlar. Riski göze almıyorlar. Halbuki peygamberler onu göze aldılar ve peygamberimizin kısa zamanda büyük başarı sağlamasında bu strateji ve metot önemli. Yalnız peygamber olduğu için değil, takip ettiği metot ve strateji mükemmel. Mesela yani daha yeni birkaç yıl olmuş, çıkıp orada Safa Tepesi'nde mesela bütün aleme ilan ediyor. Çok büyük bir atılım hareketi bu. Yani kısa zamanda o büyük başarı bu gibi atılımlarla mümkün. Cesaretli yani, peygamberimizde çok büyük bir cesaret var. Atılım ruhu var yani. Yani çok böyle kıdım kıdım, milim milim karınca adımlarıyla gitmek de istemiyor. Çünkü 1000 sene yaşamayacak bu dünyada. Ömrü kısa, görevi de çok. 1000 sene yaşamayacak ki. Çok cesur adımlar atıyor. Efendimizin çıkıp orada ya sabaha diye bağırması çok önemli bir atılımdır yani. Yani o güne kadar gizli gizli tebliğ faaliyetleri yapıyor. Onunla birlikte aleni yapmaya başlamış oluyor. Ve büyük bir atılım başlıyor. Ondan sonra tepkiler de çoğalıyor. Düşman da çoğalıyor, taraftarlar da çoğalmaya başlıyor. Bir taraftan da taraftarlar eğitilmeye başlanıyor. Çünkü zulümle karşılaşıyorlar. Ve kimse de demiyor yani, ya Resulallah ne yaptın, başımızı belaya soktun. Yani gizli gizli böyle güzel gidiyorduk. Kimse bize karışmıyor, bize kimseye karışmıyorduk. Ne güzel işimiz rahattı, ekmeğimizi yemeğimizi yiyorduk. Namazımızı da kılıyorduk, başka da bir şey gerekmezdi. Niye şimdi çıkıp da böyle ortalığa ilan ettik de bütün şimşekleri üzerimize çektik demiyorlar. Onlar da cesur, hatta da peygamberimizden evvel bile çıkalım şöyle yapalım böyle yapalım diyenler var. Sahabe de cesur. Cesur peygambere cesur arkadaşlar. Allah nasip etmiş.